Ayrım 19. Hayata asılan. Dünyanın en başarılı mali yatırımcılarından George Soros, kendisini hisse senedini analizcisinden çok güvensizlik analizcisi olarak tanımlar. Başarısını ve hayat felsefesini ise henüz bir yeni yetmeyken babasının Macaristan'daki Nazi işgaliyle baş etme yönteminden öğrendiklerine bağlar. Soros'a göre 1. Dünya Savaşı'nda esir düşen Rus devriminin tehlikelerinden ve Sibirya sürgününden kaçmayı başaran babası, savaş zamanında normal kuralların geçerli olmadığını biliyordu. Soros'un deyişiyle yasalara uymak tehlikeli bir alışkanlık. Uymamak ise hayatta kalmanın tek yoluydu. Bu bilgi, babasının sahte kimlikler edinerek ve buna benzer başka bedeli yüksek risk taktiklerine başvurarak ailesini ve başkalarının yok olmaktan kurtarmasını sağlamıştı. Bu, benim üzerinde eğitici bir etkide bulundu, diye yazar Soros. Çünkü hayatta kalma sanatını büyük bir ustadan öğrendim. Soros'un açıkça 1944 yılı hayatımın en mutlu yılıydı demesi, psikolojik açıdan daha da ilginç bir durumdur. Bunu söylemek tuhaf, neredeyse saldırgan bir şeydi, der Soros. Çünkü 1944 Yahudi soykırımının gerçekleştiği yıldı. Ama söylediğim doğruydu. 14 yaşındaydım. Durumu kontrol altında tutan, ne yapması gerektiğini bilen ve başkalarına yardım eden, hayran olduğum bir babam vardı. Hayatımız tehlikedeydi ama ben bu tehlikeden muaf olduğuma inanmıştım. Hayata asılan kişi yalnızca aç ve kızgın olan biri değil, aynı zamanda güvensizlik, istikrarsızlık ve risk altında yaşamayı başarabilen biridir. Daha önce Wall Street'e örnek olarak vermiştim. İlk bakışta orada yaşayan yırtıcı balıkların çoğu güçlü, güvenli ve coşkulu oldukları izlenimini verirler. Bu türün bir örneğine rastladığınız da içinizden stresle piyasanın iniş çıkışlarıyla tonlarca para kaybetme riskiyle tonlarca para kazanma baskısıyla nasıl başa çıkıyorsunuz diye sormak gelir. Ama buna zahmet etmeyin. Deryanın içinde olanlar deryayı bilmezler ama yüzmeyi bilirler. Diğer bir deyişle, bu erkekler ve son yıllarda onlara katılan kadınlar için bıçak sırtında yaşamak ikinci bir kişilik olmuştur ve buna bayılırlar. İhmal edilmiş, istismar edilmiş, köklerinden koparılmış ya da sadece savaşçılar tarafından yetiştirilmiş de olsalar, bu erkekler hayatta kalmayı zor yollardan ve küçük yaşlarda öğrenmişlerdir. Onlar için doyum diye bir şey yoktur ve risk almak tartışmasız bir olgudur. Bu, bir ölçüye kadar bütün erkekler için geçerlidir. Çünkü çocukluklarında fiziksel ve duygusal zorluklardan kızlara göre daha az korunmuşlardır. Ama belirsizliğe bu kadar iyi uyum sağlamaları bunun için ağır bir bedel ödemedikleri anlamına gelmez. Kurbağayı ılık suya koyar, suyu yavaş yavaş ısıtırsanız kurbağa o kadar iyi uyum sağlar ki dışarı atlamak yerine haşlanarak ölür. Bu hayata asılan canının aldığı uzun vadeli risktir. Kısa vadede her zaman saldırganlığın bumerang etkisine maruz kalır. Danışmanlarıma sık sık söylediğim gibi, kılıçla yaşayan kılıçla ölür. Bir tanıdığım bir keresinde New Yorklu sürücülerden yakınmıştı. Biliyorsun, dedi, yolunun kesilmesi ya da kapılması zaten yeterince berbat bir şey. Ama bunu yapanların hep Mercedes ya da BMW gibi en iyi arabaları kullananlar olduğu hiç dikkatini çekti mi? O zaman onunla birlikte bu bilinçsiz kıskançlığına gülmüştüm. Ama düşünüldüğünde muhtemelen haklı olduğu bir nokta vardı. İnsanlar kibar olduğu için zengin olmaz. Zengin olunca da aniden kibarlaşmaz. Yine de sonuç olarak hayata asılan kişinin saldırganlığının Wall Street arabalar veya parayla pek ilgisi yoktur. Varlıklı bir hayata asılan, olacağı su götürmeyen ama parayı önemsemeyen bir danışmanım vardı. Onun için önemli olan hayat ve ölümdü. Larry ile New York'ta lise öğrencisiyken ailesinin açılıp açılmamaya karar vermeye çalıştığı bir sırada eşcinseldi ve ailesinin bunu hazmedemeyeceğini düşünmek için haklı nedenleri vardı. Tanışmıştım. Lisedeki son senesinde onu birkaç ay gördüm ve daha sonra tıp okumak için Kaliforniya'ya gitti. Sonra Boston'da stajını tamamladı ve Kaliforniya'ya geri döndü. Birkaç yıl içinde hem hekim hem de araştırmacı olarak çok başarılı bir AIDS uzmanı oldu. Bir süre sonra uzun bir mesleki ziyaret için New York'ta bulunduğu sırada beni görmeye geldi. Bu danışanımın alışılmadık bir geçmişi vardı. Peder Şahi, kontrolcü, tutucu bir ailenin üçüncü çocuğu olarak New York'un Brooklyn semtinde büyümüştü. Mısırlı bir Yahudi olan annesi, o 16 yaşındayken evde ölmüştü. Danışanım annesine çok yakındı. Annesinin kan tükürerek gözlerinin önünde öldüğünü görmesi, onun için tabii ki çok travmatik olmuştu. Kaybı çok sarsıcı olmakla birlikte annesinin ölüm biçimi zaten almış olduğu doktor olma kararını pekiştirmişti. Bu kararı 2 yıl önce evin köpeğinin tuhaf bir biçimde aynı şekilde ölmesi üzerine de vermişti. Ama danışanın bu tecrübelerden önce kafasında ölüm düşüncesiyle büyümüştü. Örneğin, çocukken tekrar tekrar gördüğü bir rüya vardı. Rüyasında bir çıngıraklı yılan tarafından sokuluyor ve ölümü bekliyordu. Şaşırtıcı olan bu rüyayı yetişkinliğine de hipnagojik hayaller uykuya dalmadan önce zihinden geçen rüya benzeri görüntüler biçiminde tekrar görmesiydi. Bu görüntülerde o yatakta yatarken bir el ya da başka bir varlık odasının kapısını ya da camını açıp onu öldürmek üzere usulca yatağına yaklaşıyordu. Larry'e ölme korkusunu sorduğumda neden korkmuş olduğum ve halen de korktuğum bir sır değil dedi. İkinci ya da üçüncü sınıftayken B ve K harfleriyle başlayan sözcüklerden oluşan bir cümle kurmam gerekiyordu. Ve ne yazdığımı asla unutmayacağım. Babamın korkunç biçiminden korkuyorum. Danışanımın Güney İspanya'da erkeklerin, boğa güreşçisi değillerse erkek, kadınların da kadın olduğu küçük bir dağ köyünde büyüyen babası gerçekten korkutucuydu. Katolik kilisesi kadar ailesine de bağlı olmakla birlikte 3 oğlunun ya da karısının kendi değerlerinden en ufak bir sapma göstermesine tahammülü yoktu. Çocuklarına hiçbir zaman fiziksel şiddet kullanmasa da öfkesi patlayıcı ve korkutucuydu. Larry 6 yaşlarındayken anne ve babasına piyano dersi alıp alamayacağını sormuştu. Babası, bu iş kızlara göredir diyerek gürlemiş ve onu kendisiyle birlikte sokakta top oynamaya çıkması için zorlamıştı. Birkaç ay sonra danışanım artık takım sporu yapamayacağını söylediğinde başka bir patlama yaşanmıştı. Babası öfkeden köpürmüş ve belki de sana bir elbise giydirmeliyiz diyerek onunla alay etmişti. Ve bundan birkaç yıl sonra bir aile toplantısında endişesini daha açık ve sert bir şekilde dile getirmişti. Biri, uzak bir eşcinsel akraba ve onun erkek arkadaşından söz ederken oğluna dönüp eşcinsel olmandansa ölmeni tercih ederim demişti. Amerika'da AIDS'in ortaya çıkmasından önce yaşanan bu olay danışanın kafasında eşcinsellik ile ölüm arasında bir bağlantı kurulmasına neden olmuştu. Eşcinsel olmanın cezasının ölüm olduğu yolunda korkunç bir bağlantıydı bu. Danışanımı yıllar sonra hekim ve araştırmacı olarak AIDS'in üzerine gitmeye teşvik eden de gene bu korkunç bağlantıydı. Larry ergenlik çağında bilinçli bir şekilde babasının gazabından kaçıp tıp kitaplarının bilimsel dünyasına sığınmıştı. Ama bilinçli olarak başkalarını kendi gördüğü ölümlerden annesinin ve köpeğinin ölümü kurtarmak için doktor olduğunu düşünse de daha az bilinçli bir düzeyde kendi ölümlülüğüyle başa etmek için çabalıyor, ölüme cezalandırılma korkusundan kaçıp kendini kurtarmaya çalışıyordu. Larry bu iç içe geçmiş endişeleri nedeniyle sonunda tedavinin genelde bir ölüm kalım mücadelesi olduğu enfeksiyon hastalıklarından uzmanlığı seçti. Ve tam tıp eğitimini tamamlamak üzereyken eşcinsel hastalığı AIDS tıp sahnesine çıktığında doğal olarak bu mücadeleye katıldı. Mücadelesine bol miktarda hayata asılıcı saldırganlık katması da son derece doğaldı. Hastaları üzerinde saldırganca deneyler yaparak ve her türlü tıbbi ihtimali deneyerek aylar boyunca gece gündüz demeden çalıştı. Ama aynı zamanda hastane yöneticileri, devlet bürokrasisi, tıp dergilerinin yazarları ve ilaç firma yöneticileri araştırma müdürleriyle de savaştı. Bazen bürokratik işlemleri hızlandırmak gibi haklı nedenlerle, bazen de nedensiz yere mücadele etti. O bir savaşçıydı. İlginçtir ki, o zamanki bilinçli motivasyonu sadece hayat kurtarmak değildi. Ne de olsa o zamanlar AIDS hastaları hiçbir tedaviye cevap vermiyor ve teşhisten kısa bir süre sonra ölüyordu. Motivasyonu daha çok virolojiye duyduğu bilimsel ilgiden kaynaklanıyordu. Bu kendini tamamen işine vermiş bir doktor olması ve yüksek enerji düzeyiyle birleşince iş arkadaşları arasında olduğu kadar hastaları arasında da büyük bir popülaritesi kazandı. Ama araştırmalarından ve ders vermekten vazgeçmek istemediğim, dolayısıyla da özel muayenehane açmadığı için bir dolu hastası olmasına rağmen para kazanamıyordu. Genç yaşta annesinin acılar içinde ölmesine tanık olduğunu düşündüğümde Larry'nin ölümünden tedirgin olmaması beni hep şaşırtmıştır. Çalıştığı birimde bunu her gün görmekte kalmıyor, hastalarıyla ve geride kalan aileleriyle de sürekli konuşuyordu. Ve ölümle yüzleşirken tıbbi sükunetiyle mücadele ruhu arasında hep mükemmel bir denge kurmayı başarıyordu. Gerçek bir hayata asılan gibi o da kriz ortamında gelişiyordu. Onunla mesleki ilişkisi içinde olan hiç kimse bilmese de danışanın bu hayata asılan saldırganlığı için yüksek bir bedel ödüyordu. Örneğin, bütün işkolikler gibi duygusal ilişkiler veya şiir gibi daha yumuşak şeylere çok az zaman ayırabiliyordu. Üstelik yatağa yattığında gördüğü geçici ve önemsiz olsa da rahatsız edici olan o hipnagojik görüntüler vardı. Bir de başlıca itkisi olan temel güven yoksunluğu. Başka insanların fiziksel kırgınlıklarıyla uğraşırken hiçbir sorun yaşamadığı halde kendinde gördüğü belirtilerle ilgili endişelerinin altında eziliyordu. Bu bir ölçüye kadar ciddi hastalıklarla uğraşan her doktorun karşı karşıya kaldığı mesleki bir tehlikedir. Ama Larry'nin vakasında küçükken yaşadığı ölüm korkusuna işaret eden bu durum özellikle yoğundu. Bu güvensizlik tıp dışı alanlarda da ortaya çıkıyordu. Örneğin, bir noktada Ivy League'deki ünlü bir üniversite hastanesinden bir teklif alıp kabul ettikten sonra içinde yeni işinin yolunda gitmeyeceği ve sonunda sokaklara düşebileceğine dair bir duygu olduğunu anlattı. Eğer birinci başarıyı çoğunlukla bu tür bir korkunun motive ettiğini ve ikinci başarınız arttıkça daha fazla şey tehlikeye attığınızı bilmiyorsanız bu size saçma gelebilir. Yani çelişkili bir biçimde hayata asılan birisinin başarısı ona güvenlik duygusu vermez. Başarısı arttıkça kaybedecekleri de artar. Ve riskten hiçbir zaman korkmamasına rağmen her zaman korkmaktan korkar, dolayısıyla da savaşmaya devam eder. Böyle bazı kişiler belli bir başarı düzeyine ulaştıklarında nereden geldiklerini hatırlamak ve motivasyonlarını korumak için dibi görülmek zorundadırlar. Geri dönen çocuk Bill Clinton buna iyi bir örnek olabilir. Politika uzmanlarının da söyleyeceği gibi Clinton başkan, hatta başkan adayı olarak ne zaman iyi bir şeyler yapsa daha şaşırtıcı bir gayret ve başarıyla yeniden tepeye tırmanmak üzere işin ucunu bırakır ve başını belaya sokardı. Danışanın başarı için ödediği bedele dönersek o da benzer bir durumu neyse ki sadece bir kez yaşadı. Yeni işine başladıktan az sonra öylesine aptalca bir şey yaptı ki neredeyse canından oluyordu. İşten sonra rahatlamak için evde bir iki kadeh içki içme alışkanlığı edinmişti. Ama bir gece iki kadehten fazla içmiş, sonra da eski bir tanıdığıyla buluşup içki içmeye gitmişti. Sonra laf lafı açmış ve geceyi beraber geçirmişlerdi. Bu, danışanım için alışıldık bir durum değildi. Cinsel olarak tutucu ve deneyimsizdi. Ama içkinin etkisiyle yaptığı unutkanlıklar daha da alışılmadıktı. Diğer adamın HIV pozitif olduğunu, kendisinin de HIV'in bulaşması ve sonuçlarıyla ilgili az çok bilgi sahibi bir HIV uzmanı olduğunu unutmuştu. HIV taşıyıcısı olduğu bilinen biriyle korunmasız, yüksek riskli bir cinsel ilişki yaşamıştı. Bu olay aşırı alkol almaya bağlanabilir veya bağlanmalıdır. Ve öyleydi de. Ama Larry bir entelektüeldi ve burada durmadı. Böyle bir şey yapabilmesi için kafasında bir tür ölüm ağrısı olması gerektiğini düşünüyordu. Acıdır ki çok aramamız gerekmedi. Bu cinselliği hor gören, eşcinsel olmasındansa ölmesini isteyen babasının danışanım tarafından içselleştirilmiş sesindeydi. Bu açıdan bakıldığında danışanım babasının ölüm fermanını reddetmek ve kendi cinselliğini kabul etmek için çalışması gerekiyordu. Ama AIDS olma riskini göze alması yalnızca kendine dönük yıkıcı bir davranış değildi. Birlikte büyüdüğü, hayatta kalmasını ve başarılı olmasını sağlayan korkuya bir geri dönüştü. Cinsel ilişkisini bana ilk anlattığında işin bu yönü herhangi bir ölüm ağrısından daha ağır basıyordu. Öylesine korkmuştu ki test yaptırmak istemiyordu. Ama yaptırdı ve negatif çıktı. Yine de korkusu ona şunları hatırlatmaya yetti. İçmeyi bıraktı, tek eşli bir ilişkiye girdi ve işine iki kat daha fazla bağlandı. Elbette bunlar ikimizi de endişelendirdi. Çünkü bu şekilde yeni bir kendine dönük yıkıcılık çevriminin tohumlarını atıyor olabilirdi. Babalar ve oğullar, Kafka'nın ikilemi. Ne olursa olsun, çoğu erkek çocuk saldırganlığı babasından ya da babanın yerini tutan bir ağabeyden, anneden, arkadaştan veya TV'deki erkeklerden öğrenir. Erkek çocuklar babalarının insan ilişkilerindeki saldırgan üslubunu yalnızca gözlemleyerek ve model alarak değil, babalarının kendilerine karşı davranışlarındaki saldırgan tavırla özdeşleşerek de öğrenirler. Yeni Gine'de yaşayan Sambiyalarda gördüğümüz Beatrice Riel'in I Don't Want to Talk About It adlı kitabında daha ayrıntılı bir şekilde anlatıldığı gibi birçok kültürde erkek çocukların acılı bir istismar sürecinden geçerek erkek olmaları beklenir. Bu, babaların çocuklarına çektirdiği veya en azından çekmeye özendirdiği ya da izin verdiği bir çile sürecidir. Transreal, kız çocuk sünneti gibi kadınlar geçiş törenleriyle genelde kadına mal damgası vurulduğuna, erkek çocukların erkekliğe geçiş törenlerinin ise daha çok erkeğin acıya dayanma gücünü göstermeyi amaçladığına işaret eder. Modern toplum genelde erkek ve kız çocuklarını böyle fiziksel istismarlardan korumakla birlikte söz konusu geçiş törenlerine anlamını veren temel kavramlar hala varlığını sürdürmektedir. Değişen geleneksel cinsel rollere rağmen, Reagan söylediği gibi, benim de katıldığım gibi güçlü, cesur, kahraman savaşlar olarak erkek ve buna karşılık gelen erkek tarafından kurtarılmayı bekleyen incinebilir kadın imgeleri günümüz kültüründe hala mevcuttur. Bilindiği kadarıyla ortalama bir Amerikan genci 18 yaşını doldurana kadar televizyonda hemen hepsi erkekler tarafından işlenen yaklaşık 26 bin cinayet görmektedir. Ve Reagan dediği gibi çağdaş çocuk kültüründe onlara anlattığımız hikayeler, okuduğu kitaplar, televizyon ve sindirdikleri filmler, erkek çocuk hep merkezdedir. Erkekler daha iri, daha güçlü, daha cesur ve daha ilginçtir. Erkek çocuklar ve erkekler kendilerini feda eden kahramanlardır. Erkek çocuklar, Wendy'yi Kaptan Hook'un elinden kurtaran Peter Pan'lardır. Yakışıklı bir prense dönüşüp Clara'yı korkunç fareler kralının elinden kurtaran Fındık Kıranlardır. Bazı feminist eleştirmenler kendimizi bu kültürel önyargılardan ve stereotiplerden kurtarabilmemiz halinde erkekler ve kızlar arasındaki saldırganlık farklılıklarını da ortadan kaldırabileceğimizi söylemektedir. Bu kültürel etkilerin çocukların üzerinde müthiş bir etkisi olduğuna şüphe yoktur. Ama en azından bana göre bu kültürel etkileri tamamen yok etmenin mümkün olmadığına şüphe yoktur. Kültürel sansür mazide kalmıştır. Üstelik bunları yok edebilsek bile filizlendikleri hakikat tohumlarını yok edemeyiz. Cinayetlerin çoğu yalnızca televizyonda erkekler tarafından işlenmemektedir. Ve bir grup olarak erkeklerin daha iri, daha güçlü ve evet daha cesur oldukları da doğrudur. Teslim etmek gerekir ki büyük ölçüde biyolojik olan bu olgular doğrudan psikolojik özelliklere yansımaz. Örneğin, erkekler psikolojik olarak kadınlar kadar güçlü değildir. Ama kim olduğumuzu keşfettiğimiz içsel gelişim diyaloğunda kızlar kadar erkek çocukların da biyolojilerinin sesini dinlemeleri ve bu sese karşılık vermeleri gerekir. Ve bu kültürel etkiler olsa da olmasa da gerçekleşir. Buna ek olarak çocuklar saldırganlığı yalnızca pasif özümseme ya da model alma süreçleriyle değil, çevreden gelen saldırganlığı kendi psikolojilerini uydurmak üzere işleyip dönüştürerek de öğrenirler. Ve erkek çocuklar bunu kızlardan farklı bir şekilde yaparlar. Dördüncü bölümde gördüğümüz gibi tipik bir babanın oğluna karşı erkek cesaretliği, erkek çocuğu iki nahoş seçenekte karşı karşıya bırakır. Babanın verdiği acıyı pasif bir biçimde hissetmek veya babası gibi olup bunu başkalarına da yaşatarak acıyı aktif bir şekilde azaltmak. Erkek çocuklar biyolojik olarak kız çocuklardan daha aktif oldukları için bu arada bu cinsiyet farklılıkları çalışmalarının en tutarlı ve en önemli bulgularından biridir. İkinci seçeneği seçmeye daha yatkındırlar. Bu yolu seçmeye yatkın olmalarının bir nedeni de bilinçsiz olarak bunu arzuladıkları halde ya da erkeğe özgü güvensizlik çatışmasında gördüğümüz gibi bunu istedikleri için pasif olmakla tehdit edilmeleridir. Burada kesinlikle Freudçu topraklarda olduğumuzda dikkat çekmek isterim. Ne kadar çabalasak da onu geride bırakamıyoruz. Freud'un temel düşüncelerinden birisi bazen travmaya tepki olarak yaşadığımız tecrübeyi tersinden tekrarlayarak yani kendimizi üste hissedebilmek için bize yapılanı başkalarına yaparak duruma hakim olmaya çalıştığımızdır. Bu tekrarlama kompilasyonu erkeklerin de kadınların da başını derde sokabilirse de aktifliği olan biyolojik yatkınlıkları ve pasiflik arzuları karşısında duydukları psikolojik korku nedeniyle travmayı aktif olarak tekrar etmekle erkeklere özellikle hitap eder. Çocukluklarında fiziksel ya da cinsel olarak taciz edilmiş erkeklerin taciz görmüş kadınlara göre daha tacizci yetişkinler olmalarının nedeni budur. Kadınlar en azından dışarıdan göründüğü kadarıyla tacizi pasif olarak tersine çevirmeden tekrar etme eğilimindedirler. Daha net bir şekilde söylersek kadınlar pasif kurbanlaştırma için aktif ama bilinçsiz bir fırsat arayışına girerler. Ama saldırganlığın kendisi gibi tekrarlama kompülsiyonu da tamamen tacizle ilgili değildir. Örneğin, pek çok çocuk kısmen kontrolü elde tutmak ve kendisine yapılanları başkalarına yapmak için büyüdüğünde öğretmen olmak ister. Ve elbette birçok yetişkin, özdeşleşebileceği güçlü bir patronla ilgili olarak aynı fanteziye sahiptir. Daha iyi bir örnek vermek gerekirse, ben üniversitedeyken 3. sınıf öğrencileri arasında fakülte öğrencisi kabul komitesine üye olmak için müthiş bir rekabet vardı. Sanırım herkes bilinçsiz olarak 1-2 yıl önce oldukça rekabetçi kabul ortamında yaşadıklarını görüşeceği müstakbel adaylara yaşatmak muhtemelen daha olumlu bir şekilde bunu istiyordu. Erkekler aktif olmaya kızlardan daha yatkın olsalar da sonuçta bu insanın bir karış suda boğulabileceğini söylemenize izin veren türden bir istatistiktir. Diğer bir deyişle nasıl bazı kız çocuklar bazı erkek çocuklardan daha aktifse bütün erkek çocuklar aktif olarak travmaları tekrar etmeyi seçmezler. Ayrıca aktif olarak tekrar etmenin pasif olarak tekrar etmeye tercih edilemeyeceği de açıktır. Diğer her şeyde olduğu gibi ikisinin de avantajları ve dezavantajları vardır. Diye bu iki tarz felsefi olarak da uygulamada madalyonun öteki yüzüdür. Başkalarını istismar etmek kişiyi yozlaştırır ve genellikle misillemeye neden olur. Aynı şekilde başkalarının sizi istismar etmesine izin vermeniz onların yozlaşmasına neden olur ve genellikle başlarını derde sokarlar. Ya da bu mantığı sonuna kadar götürürsek, başkalarını öldüren adam sonuçta kendisini öldürür ya da kendisine zarar verir. Kendisini öldüren adam sonuçta başkalarını da öldürür veya onlara, ailesine, arkadaşlarına ya da ona kötülük yapanlara zarar verir. Öyleyse bir erkek çocuk, babamın korkunç bir biçiminden korkuyorum dediğinde başı şu ya da bu şekilde derttedir. Bence bu sorunun en güçlü yorumlarından biri olan Franz Kafka'nın yazılarında bulunabilir. Kafka otobiyografi yazılarında yalnızca babasının mirasını aktif olarak tekrar etmekteki isteksizliğinin bilincinde değildir. Bunun nedenini de anlatır. Babasına yazdığı 50 sayfalık gerçek bir mektup olan babama mektupta ilişkilerinin analizini yaparak onunla yüzleşme işine soyunur. Çok sevgili babacığım, bana son günlerde bir ara senden korktuğum gibi bir savı hangi nedenle ileri sürdüğümü sormuştun. Her zamanki gibi bir yanıt bulup verememiş, bu da işte biraz senden korkmamdan, biraz senden korkmamın nedeninin pek çok ayrıntıyı içermesinden dolayısıyla bunları yarı buçuk da olsa sözle belirtemeyeceğimden kaynaklanmıştı. Kafka bu basit sözleriyle babasını bir diyaloğa davet eder ve aynı anda hem duygularının acılığını hem de analitik, psikanalitik de denilebilir, becerisini onunla paylaşır. Sonraki 50 sayfada kendi tarifine göre iri yarı, gürültücü, kendinden hoşnut, heybetli, fevri, kırmızı suratlı bir adam olan babasının yanında büyüme tecrübesini anlatır. Babasının kişiliği bir yana tehditler, alaylar, nispet dolu kahkahalar, bağırmalar ve aşağılamalardan oluşan çocuk yetiştirme yöntemlerine başvurduğunu söyler. Babası kadar güçlü ve kayıtsız bir çocuk olsaydı bunun farklı sonuçlar verebileceğini yazar. Ama onun durumunda duyarlılığı ve ürkekliği, babasının işinde çalışmak, hatta evlenmek gibi hoşuna gidebilecek şeyler de dahil olmak üzere babasıyla bağlantılı her şeyden kaçınmasına yol açmıştır. Kafka'nın babasının aktif olarak tekrarlama ya da onunla özdeşleşme konusundaki isteksizliği en net biçimde neden bir türlü evlenemediğine 2 ya da 3 kez nişan bozmuştur. İlişkin kendisini açıklamasında görülür. Elbet evlilik insanın en geniş anlamda özgürlüğe ve bağımsızlığa ulaşmasının güvencesidir. Bir aileye kavuşacak, dolayısıyla senin de kavuştuğun en yüce şeyi elde edecek, sana denk duruma gelecektim. Bütün o yineleyip duran, küçük düşürülmelerin ve barbarca davranışlara konu edilmelerin hepsi geçmişe karışacaktı. Doğru, tıpkı masallara özgü bir şey. İşin çürük yanı da işte burada. Yeni konu çok şeydi bu. Bu kadar çok şeyi elde etmem olanaksızdı. Diğerin biri bir tutuk evinde bulunuyor da kaçmak gibi bir amaç gütmemekle kalmayıp böyle bir amaca ulaşabilir belki. Tutuk evini bir saraya çevirmeyi kuruyor. Gel gelelim, tutuk evinden kaçtı mı da onda istediği yapısal değişikliği gerçekleştiremeyecek. Bunu yapmaya kalktı mı o zaman da kaçamayacaktır. Seninle aramda mutsuz ilişkiden kendimi bağımsız kılmak istedim mi? Elden geldiği kadar seninle ilişkisiz bir işe girmem gerekiyor. Gerçi evlenmek bu bakımdan en yüce bir davranış. İnsana en şerefli bağımsızlığı sağlayacak bir eylem. Ne var ki seninle alabildiğinle sıkı bir ilişkisi var yine. Kafka'nın mektubunda daha çok şey var. Ama bizim bağlamımızda yukarıdaki pasajdan hareketle düşünebildiğinizden çok daha dengeli bir mektup olmasına rağmen Kafka yapamadığı şeylerin sorumluluğunu da almıştır. Kafka sonunda babasından ürküp korktuğu için bu mektubu ona gerçekten göndermemiştir. Annesine göstermiş ama babasına hiçbir zaman gösterememiş ve mektup ancak ölümünden sonra yayımlanmıştır. Şaşırtıcı bir biçimde Kafka'nın ikilemi yalnızca hayatını değil bütün edebi yaratısını da etkilemiştir. Mektubunda yazdıklarıyla sonunda babasından biraz uzaklaşabildiğini söyler. Bu babasının yazdıklarına duyduğu nefretin pekiştirdiği bir duygudur. Ama Kafka bunu söyledikten sonra üzüntüyle bu bir yanılgıydı kuşkusuz. Çünkü özgürlüğüme kavuşmuş en iyimser bir deyişle henüz kavuşmuş değildim. Yazılarımda senden söz açıyor, senin göğsünde dile getiremediğim yakınmaları bu yazılarda açığa vuruyordum der. Kafka'nın sonraki yazılarında babasından ayrılmayı ve onun zorbalığından kaçmayı başarıp başaramadığını yargılamak bize düşmez. Bir yazar olarak felsefi romanlarında kesinlikle kişisel olanın ötesine geçmiştir. Diğer yandan bu romanların konularına, örneğin dava ya da şatodaki metafizik güçlerin zorbalığına baktığımızda bunun baba Kafka'nın Kafkaesk çocuk yetiştirme yöntemleriyle ilgisini görmemiz zordur. Birçok edebiyat eleştirmeni, özellikle de dekonstrüksiyon ekolünden gelenler ve bazı yazar ve sanatçılar bu tür analizlerden hoşlanmazlar. Anlaşılır bir şekilde sanatın, sanatçının iblislerinden bağımsız olarak ayakta durabileceğini düşünmek isterler. Ama bu bizim maymunlarla olan ilişkimiz gibidir. Geçmişimizden kaçmakta direttikçe geçmişin tutsağı oluruz. Bazılarının yazar Kafka'yı doğurduğunu söyledikleri öykünün içinden doğum yapar gibi çıktığını Kafka kendisini yazmıştır. Hüküm adlı öyküde yaşlanmakta olan bir baba oğlunun evlenme niyetine karşı çıkar ve sonunda onu boğularak ölmeye mahkum eder. Sadık oğul evden kaçar, nehre doğru koşar ve cezası kendisi infaz eder. Bu tuhaf, inanılması güç neredeyse İncil'e yakışan Kafka'nın çoğu eseri gibi ama yine de bilinç dışının mantığının ham keskinliğini taşıyan bir öyküdür. Eğer babanızın saldırganlığını kendi saldırganlığınızla karşılayamıyorsanız istismara uğramış ya da korkutulmuş çoğu çocuk bunu yapamaz. Ve duyarlılığınız onun gibi olma ve başkalarına saldırma savunmasıyla bağdaşmıyorsa başka nasıl bir ruhsal yol izleyebilirsiniz ki? Üzücü ve neredeyse trajik olan şu ki hüküm Kafka'nın hayatıyla güçlü bir paralellik gösteriyordu. Yazar ölümünden önce bir arkadaşından yayımlanmamış bütün eserlerini yok etmesini istemişti. Kafka'nın babası için olmasa bile bizim için büyük bir şans eseri arkadaşı arzusunu yerine getirmedi ve böylece insanlık en büyük edebi başyapıtlarından bazılarına kavuştu. Hükümün tersine Kafka'nın babasına yazdığı mektupta çok az tuhaflık vardır. Kafka'nın babasına belirttiği gibi ilişkilerinde fiziksel istismar hiç olmamıştır. Hasarın büyük bölümü babanın güçlü kişiliğinin yan ürünüdür. Sonuçta bu mektup Kafka için babanıza söylemek isteyip de söylemekten korktuğunuz her şey türünden bir mektuptu. Ve bugün de böyle okunmaktadır. Öyle ki duygusal olarak istismarcı bir babanız olmasa bile yazılanlarla aranızda bağlantı kurmanız zordur. Tüm bu nedenlerden dolayı Kafka'nın ikilemi yıkıcı bir babaya sadakatleri nedeniyle sonuçta kendilerini yıkıma uğratan birçok çağdaş erkeğin iç çatışmasındaki yankısını bulunmaktadır.